Ayrım 31.
Kadınlar örtünmeye ilişkin hiçbir kısıtlamayla bağlı değillerdi diyen, Türkler bugün bir kavim, lakin yarın bir millet. Ona uymayanlara benden yüce bir lanet. Türk hiç geriye gitmez, Türk irticayı bilmez, lakin büyük kalbinden altın devri silinmez. Arapçaya meyletme, İran'a da hiç gitme. Tecvidi halktan öğren, fasihlerden işitme. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın şeklinde şiirler yazmış bir kişidir. Dini siyasete alet edenler, genellikle el attıkları her şeyi kirletmişlerdir. Yanlış anlaşılmasına neden olacak birkaç mısrağını okumakla, sanık Ziya Gökalp'in aziz hatırasına da saldırıda bulunmuştur. 3. Bilirkişi çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde olayın izi, parçası durumunda olan delilleri değerlendirmek, bunlara bir anlam vermek amacıyla hakim tarafından görevlendirilen kişidir. Cumhur 66. Profesör Doktor Erol Cihan, Profesör Doktor Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku 1996 sayfa 154. Hakimin hiçbir zaman hukuki konularda bilirkişiye başvuramayacağının bilinmesi gerekir. Bilirkişilik kurumunun temelinde bir uyuşmazlığın çözümü için hakime yardımcı olacak özel bilgi ve uzmanlığa sahip kişiden faydalanmak düşüncesi olduğuna göre hakim hukuki konularda bilirkişiye başvurmamalıdır. Açıkladığımız bu sonuç, yasada 1985 yılında yapılan değişiklikle pozitif hukuk olarak 66. maddeye geçirilmiştir. Buna göre, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözülmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Profesör Doktor Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 4. basım, sayfa 264. Hukuki konularda bilirkişiye başvurma gibi hakime yasaklanmış bir konuda, kanuna karşı hile teşkil edecek bir biçimde hariçten gazel okumak elbette ki yasaktır. Son zamanlarda özellikle güçlü ve paralı yasa dışı örgüt mensubu veya irticai faaliyetlere karışmış sanıkların avukatları, bazı profesörlerimizden aldıkları hukuki mütalaları bilirkişi raporuymuşçasına mahkemelerimize sunmaktadırlar. Bu çeşit davranışların yargı camiasında hoş karşılanmadığını belirtmekle yetiniyorum. 4. Bu dava dolayısıyla yapılan bazı eylemler, Profesör Doktor Ahmet Kılıcıoğlu tarafından haklı olarak şu şekilde değerlendirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz kesin hüküm teşkil etmeyen, temiz yolu açık olan bir karara karşı düzenlediği protesto toplantıları ve sokak gösterilerine tanık olunmuştur. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin vermiş olduğu, fakat henüz Yargıtay'ın inceleme ve kontrolünden geçmediği için kesinleşmemiş olan kararlarının açıklandığı günden itibaren, belli çevrelerin yargıya ve yargıçlara karşı sokaklara dökülüp gözdağı vermeleri oldukça ürkütücü ve düşündürücüdür. Henüz kesinleşmemiş olan bir mahkeme kararına karşı yasal yollara başvurma olanağı varken, yargıya ve yargıçlara karşı gösteriler düzenleyenler, işe aldırdıkları belediye çalışanlarına gazetelere protesto ilanları verdirenler, kendi yaptıklarını unutup hoşgörü, düşünce özgürlüğü ve demokrasi gibi değerleri kimler ve hangi amaçlar için savunduklarını bir kez de bu olay nedeniyle ortaya koymuşlardır. Görülmekte olan bir dava hakkında kişisel görüşleri ya da eleştirileri yayımlamayı dahi yasaklayan Basın Kanunu Madde 30, bir hukuk sisteminde bu tür sokak eylemleri ve protesto gösterileri ve ilanlarıyla yargıya gözdağı vermeyi hukuka uygun, demokratik bir eylem saymak mümkün değildir. Hukuk devletinde yerel mahkeme kararlarına karşı başvurulacak yasal yollar bellidir. Bunlar arasında belediye binasında gösteri tertip etmek, sokak ve meydan gösterileri, kitle iletişim araçlarında sanığa destek ilanları vermek yoktur. Karar kesinleşinceye kadar sanığın yargı organlarında savunma hakkı, karar kesinleştikten sonra ise eleştiri hakkı vardır. Fakat bu hak, yargıya ve yargıçlara benzer davalarda gözdağı verme, hakaret etme, sindirme amaçlarına hizmet edemez. Yargının bu tür eylemlere tahammülü olmadığı gibi, alkışlanmaya ve sevgi gösterilerine de ihtiyacı yoktur. Profesör Doktor Ahmet M. Kılıcıoğlu, Yargıyı Protesto Eylemleri, Cumhuriyet Gazetesi, 11-5-1998. 5. Birbirlerine çamur atarak politika yapmayı alışkanlık haline getiren tüm politikacılar, yargıya baskı yapılıyor, hukuk siyasallaşıyor diyerek siyasilere ilişkin yargı kararlarına ve hakimlerimize halkımızın duyduğu güveni sarsmaya çalışmaktadırlar. Aslında suç işleyen siyasileri cezalandırmaktan çekinen hakimlerin bulunduğu ülkelerde hukukun siyasallaştığından söz edilebilir. Askeri yönetimler zamanında dahi hakimlerimiz sadece ve sadece vicdani kanaatlerine göre hüküm vermişlerdir. Bunun canlı tanıkları olan Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Deniz Baykal halen hayattadır. Özel olarak kurulmuş mahkemelerin tartışmalı kararları örnek gösterilerek yargıyı suçlamak haksızlıktır. Eğer bir ülkede iktidarda bulunan bir siyasi parti aleyhine parti kapatma davası açılabiliyorsa, yakın bir gelecekte iktidar olacağını ilan eden partilerin önde gelen liderleri, suç işlediklerinde cezalandırılabiliyorsa, o ülkede hukuk siyasallaşmamış demektir. Yargı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temiz kalmış kurumlarının başında gelmektedir ve yargıda siyasilerin ve yandaşlarının kopardığı veya koparacağı yaygaradan çekinerek, korkarak karar verecek hakim bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, siyasilerimiz bile hukuku siyasallaştırmayı başaramayacak ve hakimlerimiz suç işleyen herkes gibi siyasileri de cezalandırmaya devam edeceklerdir. 6. Cumhur'un 307. maddesi gereğince temyiz ancak hükmün kanuna muhalif olması sebebine müstenit olur. Başka bir deyişle, sanığa verilen cezanın para cezasına çevrilmesi veya ertelenmesi gibi tamamen hakimin takdirine bırakılmış hususlar temyiz sebebi, bozma nedeni olamazlar. Yargıtay içtihatlarıyla bu kurala iki istisna getirilmiştir. 1. Sanığın işlediği suçun unsurlarına dahil bir hususun verilen cezanın ertelenmemesi veya paraya çevrilmemesine gerekçe olarak gösterilmesi. 2. Bu hususlarda gösterilen gerekçenin dosya içeriğine uygun düşmemesi. Başka bir deyişle, takdirde zafiyet bulunduğunun açıkça belli olması. Yerel mahkemece, sanığın geçmişteki hali ve suç işleme eğilimine göre verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına, sanığın kişiliği nazara alınarak sanığa verilen cezanın paraya çevrilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Her iki hususta da gösterilen gerekçeler yasaya ve aşağıda açıklanacağı üzere dosya içeriğine uygundur. Sanığa verilen cezanın paraya çevrilmemesi hususunda sanığın kişiliği yalnız başına yeterli ve yasal gerekçeyken, verilen cezanın paraya çevrilmesi halinde etkili olamayacağı gibi ek ve gereksiz gerekçeler gösterilmesi, ancak takdirde zafiyet gösterildiğinin açık delili olarak görülebilirse bozma nedeni olabilir. Çevre bilincinin bugünkü kadar kuvvetli olmadığı bir devirde Fatih Sultan Mehmet, ormanlarımdan yaş kesenin başını keserim diyerek orman varlığımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu daha 15. yüzyılda veciz bir şekilde vurgulamıştır. Özellikle çok partili hayata geçildikten sonra politikacılarımızın oy alabilmek için orman varlığımızı tahribe yönelik davranışlara göz yummaları, orman suçları için sık sık af kanunları çıkarılması göz önünde tutularak, Anayasamızın 169. maddesinin 3. fıkrasına, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Münhasıran, orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar, genel ve özel af kapsamına alınamaz hükmünün konulması zorunluluğu doğmuştur. Ancak itiraf edelim ki, bizzat kendisi orman suçu işleyen politikacı yok denecek kadar azdır. Sanık Recep Tayyip Erdoğan, bizzat orman suçu işleyerek mahkum olmuş bir politikacıdır. Kanunlarımıza, yöneticilerimize ve özellikle hakimlerimize saygı kökleşmiş geleneklerimizin başında gelmektedir. Bu geleneklere saygısızlık ve saldırılar tarihimiz boyunca daima dini siyasete alet edenlerden gelmiştir. Sanık Recep Tayyip Erdoğan bu konuda da üzerine düşeni yapmış, hakime hakaret etmekten de mahkum olmuştur. Türk hakimi her zaman göstermeye çalıştığı engin hoşgörüsüyle bu suçlardan sanığa verilen cezaları hem paraya çevirmiş ve hem de ertelemişse de sanık yeni suçlar işlemekten çekinmemiştir. Beyoğlu 1. Asliye Ceza ve Kartal 2. Sulh Ceza Mahkemelerinin 17.3998 ve 18.3998 tarihli kararlarıyla inceleme konusunu teşkil eden suçun işlenmesinden sonra ve karar tarihinden kısa bir süre önce söz konusu sabıka kayıtlarının silinmesine karar verilmiştir. Bu durumda ertelenmiş cezaların infazı veya tekerrür hükümlerinin uygulanması söz konusu olamazsa da bilgisine ulaşan her husus hakimin vicdani kanaatinin oluşmasında elbette ki etkili olacaktır. Sanığın dosya içeriğinde somutlaşan kişiliği, geçmişteki hali ve suç işlemi hususundaki eğilimleri göz önünde tutulduğunda, yerel mahkemenin sanığa verilen cezanın paraya çevrilmemesi ve ertelenmemesi hususundaki takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığını açıklıkla ortaya koymaktadır. Sonuç. Devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun 20. maddesi gereğince, devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren suçların acele işlerden sayılması ve tebliğnamemizin giriş bölümünde açıklanan nedenler birlikte değerlendirilip, dosyanın acele olarak incelenerek, sanık Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki hükmün onanmasına karar verilmesi talep olunur. 4.9.1998 Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Fazilet Partisi davası. Fazilet Partisi esas hakkında görüş. Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı sayı SP95-HZ1999-116 esas hakkında görüş. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na. Davacı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Davalı Fazilet Partisi. Dava Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi istemi. Dava tarihi 7-5-1999. Esas hakkındaki görüş tarihi 6-10-1999. 1. Öncelikle dile getirmek istediğim husus, 12-8-1999 tarihinde kabul edilen 4445 sayılı yasanın 18. maddesiyle 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 103. maddesine eklenen 2. fıkranın anayasamıza aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği yolundaki görüşlerimizdir. Siyasi partiler kanununun 28-3986 gün ve 3270 sayılı yasayla değişik 103. maddesi, metni, 2. fıkrası Anayasa Mahkememiz iptal edilmeden önce şöyleydi. Bir siyasi partinin bu kanunun 78 ile 88 ve 97. maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi halinde o siyasi parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. Bir siyasi partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiği 101. maddenin D bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun ve bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin Büyük Kongre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup genel kurulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen veya sarahaten benimsendiğinin sübuta ermesiyle olur. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasının gönderme yaptığı 101. maddenin D bendi, değişiklikten önce şöyleydi. D. 1. B bendinde sayılanlar dışında kalan, B bendinde sayılanlar şöyledir. Parti Büyük Kongresi, Merkez Karar ve veya Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim veya Genel Kurulu, parti organı, merci veya kurulu tarafından bu kanunun 4. kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiilin işlenmesi halinde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak 2 yılı geçmemiş ise, Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu organ merci veya kurulun işten el çektirilmesini yazıyla o partiden ister. Parti üyeleri 4. kısımda yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiil ve konuşmalardan dolayı hüküm giyerler ise, Cumhuriyet Başsavcılığı bu üyelerin partiden kesin olarak çıkarılmasını o partiden ister. Siyasi parti tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde istem yazısında belirtilen hususu yerine getirmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nde o siyasi partinin kapatılması hakkında dava açar. Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenmiş iddianamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde, ilgili siyasi parti tarafından söz konusu parti organı, merci veya kurulunun işten el çektirilmesi ve parti üyesi veya üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmaları halinde, o partinin kapatılması hakkındaki dava düşer. Aksi takdirde, Anayasa Mahkemesi dosya üzerinde inceleme yaparak ve gerekli gördüğü hallerde, Cumhuriyet Başsavcısının ve siyasi parti temsilcilerinin sözlü açıklamalarını ve konu üzerinde bilgisi olanları da dinlemek suretiyle açılmış bulunan davayı karara bağlar. Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi aleyhine açılan kapatma davasının görüşülmesi sırasında, davaya bakmakta olan mahkeme sıfatıyla, Siyasal Partiler Kanunu'nun 103.2. maddesinin anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak davayı bu aşamada bekletip adı geçen maddeyi bu açıdan incelemiş ve 22-2998 tarihli resmi gazetede yayınlanan 9-1-1998 gün ve 2/1 sayılı kararı ile iptaline karar vermiştir. Mahkemenin bu konudaki temel gerekçesi şöyledir. TCK madde 163'ün kaldırılmış olması, parti üyelerinin parti yasaklarına aykırı eylemlerini büyük ölçüde suç konusu olmaktan çıkarmıştır. Bu durumda 103/2 maddenin uygulanma olanağı kalmamıştır. Her ne kadar SPK madde 117, partilerin temelli kapatılmasına yol açacak eylemlerle ilgili genel bir yasak öngörmekteyse de, Anayasa Mahkemesi'ne göre bu madde ancak bir kapatma davasının sonuçlanmasından sonra uygulanabilir. Başka bir deyişle SPK madde 117, TCK madde 163'ün kaldırılmasıyla doğan boşluğu dolduramaz. Bu durumda 103/2 maddenin gönderme yaptığı prosedür, Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasının uygulanmasını olanaksız hale getirdiğinden bu madde anayasaya aykırıdır. Mahkemenizin söz konusu kararı, bilim adamlarımızca da yerinde bir karar olarak nitelendirilmektedir. Şöyle ki, A. Profesör Doktor Erdoğan Teziç, 1998 yılında 5. basısı yapılan Anayasa Hukuku adlı eserinde şöyle diyor. Sayfa 324. Hemen belirtmek gerekir ki SPK'nın 103. maddesinin 2. fıkrası, siyasi partilerin kapatılmasını güçleştiren bir usul hükmüydü ama açıkça da anayasanın değişik 69. maddesinin 6. fıkrasına aykırıydı. SPK'nın 103. maddesinin 2. fıkrasının iptalinden sonra Anayasa Mahkemesi doğrudan anayasa hükmünü madde 69/6 uygulayarak partinin kapatılmasına karar vermiştir. B. Doçent Doktor Fazıl Sağlam, 1999 yılında yayınlanan Siyasi Partiler Hukukunun Güncel Sorunları adlı eserinde şöyle bir değerlendirme yapmaktadır. Kanaatimizce Anayasa Mahkememizin kabulünün aksine 117. maddenin siyasal partinin kapatılmasından önce de uygulanabileceği kabul edilse bile bu görüş Anayasa Mahkemesi'nin vardığı sonucu etkilemez. Nitekim Ahmet Necdet Sezer de karşı oy yazısında aynı görüşü belirtmesine rağmen 103/2 maddenin iptali yönünde oy kullanmıştır. Gerçekten SPK madde 103/2 öngördüğü prosedür esas itibariyle TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerine konu olan eylemler esas alınarak düzenlenmiştir. Burada vurgulanması gereken nokta, bu eylemlerin suç olmaktan çıkarılmasının aynı eylemlerin parti kapatma nedeni olma niteliğinde bir değişiklik yaratmamasıdır. Bu açıdan 141, 142 ve 163. maddelerin kaldırılmasının bu eylemleri 117. maddenin de kapsamından çıkardığı sonucuna bile varmak mümkündür. Çünkü aksi takdirde yasa koyucu bunları suç konusu olmaktan çıkarmak yerine bunların cezalarında indirim yapma yoluna giderdi. Bu bağlamda 141, 142 ve 163'ün kaldırılmasını SPK madde 117'deki genel yasak açısından Lex Specialis hükmünde kabul etmenin ceza hukuku ilkelerine daha uygun düşeceği kanısındayız. Sayfa 136. 103. maddenin Anayasa Mahkemesi'nin iptali ile ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka nokta, adı geçen maddenin iptal kararıyla Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin kararın aynı resmi gazetede yayınlanmış olmasıdır. Refah Partisi'nin kapatılması davasında davaya bakmakta olan mahkeme sıfatıyla 103/2 maddenin anayasaya aykırılığı kanısına varan Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyu karara bağladıktan sonra parti kapatma davasına devam edip iptal kararının sonucuna göre davayı sonuçlandırması itiraz davalarının doğasından kaynaklanan normal bir süreçtir. İtiraz davalarının özelliği bir başka mahkemede görülmekte olan bir dava açısından bekletici sorun teşkil etmesidir. Bu özellik nedeniyle itiraz davasında verilen kararın resmi gazetede yayınlanmasından önce ilgili mahkemeye yönelik olarak açıklanması gerekir. Nitekim 152/3 maddesinde de Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar denilmektedir. Aynı fıkranın 3. cümlesinde de karar esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse cümlesi yer almaktadır. Kararın açıklanması ve kararın gelmesi ibarelerinden de anlaşılacağı üzere, Anayasa Mahkemesi kararının resmi gazetede yayımlanmadan önce ilgili mahkemenin bilgisine ulaştırılması gerekmektedir. İtiraz davalarındaki bu farklılık, ilgili mahkemenin itiraz davasının sonucunu beklemesinin ve gördüğü ihtilafı bu sonuca göre çözecek olmasının doğal bir sonucudur. parti kapatma davalarındaysa bu mekanizma aynı mahkemede cereyan etmekte, anayasaya aykırılık itirazıyla bu itirazın çözümü aynı mahkemede gerçekleşmektedir. Bu nedenle anayasanın öngördüğü bilgi akışı da aynı anda gerçekleşmiş olmaktadır. Sayfa 137. Doçent Doktor Fazıl Sağlam yasalaşmasından kısa bir süre önce uyum komisyonunun hazırladığı metni adı geçen eserinde şu şekilde eleştirmektedir. 101. madde yürürlükteki metniyle bir bütündür. Bu bütünlük içinde oldukça anlamlı bir sıralamanın yapıldığı göze çarpmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 101. maddenin ilk 3 bendinde parti tüzel kişiliğinin temsil yoğunluğu ve kamuya yönelik etkisi yüksek olan organ merci ve kişiler bakımından bir odaklaşma karinesinin kurulduğu, diğerlerinde ise ihtar ve benimseme koşullarının eklendiği söylenebilir. İşte partiler arası uyum komisyonu bu bütünlüğü kopararak ihtar mekanizmasını daha geniş bir kapsamda 102. maddeye aktarırken odaklaşma karinesini öngören hükümleri tümüyle kaldırmaktadır. Böyle bir düzenleme sisteme ters düşeceği gibi sadeleştirilmiş bulunan parti kapatma sürecinde karışıklık yaratması bakımından da sakıncalıdır. Özellikle 103 Taksim 2. maddenin Refah Partisi ile ilgili davada Anayasa Mahkemesi'nin iptal edilmiş olması karşısında işlevini önemli ölçüde yitirmiş bulunan 101 Taksim D maddesi canlandırılırken 101 A, B ve C bentlerindeki odaklaşma karinelerinin kaldırılması odak olgusunun değerlendirilmesinde önemli belirsizliklere ve yanlışlıklara yol açabilir. Özellikle bu bentlerin kapsamına giren söz ve beyanların nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunun tartışmalı bir duruma geleceğini göz önünde tutmak gerekir. Öte yandan, ihtar prosedürünün parti üyeleri bakımından yine mahkum olma koşuluna bağlı kılınması, Anayasa Mahkemesi'nin 103 Taksim 2. maddeyi iptal gerekçesiyle de açıkça çelişmektedir. Sayfa 179. C. Anayasa Mahkememizin Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesinin 2. fıkrasını iptal etmeden kısa bir süre önce yayınladığı 1997, Anayasa Hukukuna Giriş adlı eserinde 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zafer Gören şöyle bir değerlendirme yapmaktadır. Sayfa 285. Anayasanın değişik 69. maddesinin 6. fıkrası, Siyasi Partiler Kanunu madde 103'e göre daha farklı bir kural oluşturduğundan ve odak haline gelme özelliğinin belirlenmesini özellikle Anayasa Mahkemesi'nin takdirine bırakmak istediğinden, yasama organı tarafından Siyasi Partiler Yasası'nın anayasanın değiştirilen maddelerine uyumu yapılmasa bile Anayasa Mahkemesi Siyasi Partiler Yasası madde 103 kuralını ihmal ederek anayasanın doğrudan uygulanması yoluna gidebilmelidir. Aksi halde Anayasa Mahkemesi Amerikan Anayasa Yargısı'nın eski bir geleneğine dayanan ve Federal Alman Anayasa Mahkemesi'nin kullandığı anayasaya uygun yorum tekniğini uygulamalıdır. Federal Alman Anayasa Mahkemesi çoğu zaman iptal kararına varmamak için sözü bakımından anayasaya aykırı bir kuralı anayasaya uygun yorumla korumuştur. Türk Anayasa Mahkemesi de bazı kararlarında bu tekniği uygulamıştır. D. Coşkun Kırca 12 Ağustos 1999 tarihli Sabah gazetesinde yazdığı Pusulayı Şaşırmak başlıklı makalesinde şöyle diyor. Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesinde yapılan değişikliğe göre bir partinin üyeleri temelli kapatılmayı gerektiren fiilleri yoğun bir şekilde işleseler bile bu durum partinin genel kongresi, merkez karar ve yönetim kurulu, meclis grubu genel kurulu ve grup yönetim kurulundan biri tarafından benimsenmemişse o parti bu yaptırıma çarptırılamayacaktır. Yani o parti üye tabanında fiilen böyle bir odak olsa bile merkez kurulları iyi takviye yapmasını becerebiliyorlarsa parti temelli kapatmadan kurtulacaktır. Oysa Alman Anayasası'nın 21. maddesinin 2. bendine göre parti üyelerinin tavrı o partinin kapatılması için yeterli bir sebep sayılır. Görülüyor ki bu değişiklik anayasaya aykırıdır ve evrensel bir içtihat uyarınca Anayasa Mahkemesi bu değişikliği dikkate almamak durumundadır. Bu metin uygulanırsa pratikte hiçbir bölücü, kökten dinci ve insan hakları ile hukuk devleti kavramlarına dayalı demokrasiyi inkar eden hiçbir parti temelli kapatılamayacaktır.